Ayrım 26.
Eğer kişiler kalıplanmış insan paradigmasından çıkamazlarsa, biraz önce belirttiğimiz gibi kendilerine özgü yaşamlarını gerçekleştirmek için ne bilinçlenmeleri, ne istekleri, ne de irade güçleri olacaktır. Zaman matrisinin ikinci gözüne düşen faaliyetler, gelişmiş insanın temel değerlerinden ve yaşam felsefesinden kaynaklanır. Kişiyi dış başarılara, şöhrete götüren faaliyetlere hayır diyebilmek zordur. Aynı şekilde kişi gayret istemeyen eğlenceli faaliyetlere de kolayca hayır diyemez. Çünkü bunlar kişiye çekici gelirler. Kişinin içinde ancak yanan evet varsa bu tip çekici faaliyetlere hayır diyebilir. Yeni ıhlamurlar geldi. Yakup Bey kendininkini yudumlamaya başladı. Yazmamı bitirinceye kadar ben ıhlamuruma dokunmadım. Yazmamı bitirince ıhlamurdan birkaç yudum aldım ve Yakup Bey yeniden konuşmaya başladı. Gelişmiş insan paradigmasında zaman kullanım modelleri. Zaman kullanım modellerinden ilki, yani yapılacak iş listesi, öncelikle kördür ve bireyin değerleriyle doğrudan ilişki kuramaz. Yapılacak işleri sıralayan bu liste en basit zaman kullanım paradigmasıdır. Takvime yazılan ve zamanı belirtilen yapılacak iş listesi birinci listeye göre bir aşamadır ama yaşama yön veren değerlerle ilgisi yoktur. Dış başarıya dönük amaçların saptanması, bu amaçları gerçekleştirmek için ne yapılması gerektiği üçüncü zaman kullanım modelini temsil eder. Bu modelde bir planlama vardır ve planın hangi zaman çizelgesi içinde gerçekleşeceği belirlenmiştir. Amaçlar sadece dış başarı ölçütlerine göre saptandığından bu tür zaman kullanım modeli ilkeler ve uzun zaman perspektifinden yoksundur. Bu zaman kullanım modelini uygulayan birey planlar yapar ama neye göre planlama yapar o konuya pek dokunmaz. Bu nedenle planlamasının altında yatan temeller genellikle üzerinde pek düşünülmemiş, sadece dış başarı ölçütlerine göre işleyen kalıplardır. Zaman kullanımında üçüncü aşamayı ifade eden bu model, insanın yaşamının değişik yönlerini kapsayan sosyal roller, temel değerler, yaşamın amacı arasında nasıl denge kuracağına dair bir mekanizma getirmez, tek boyutludur. Zaman matrisinin ikinci gözündeki faaliyetlere öncelik verilerek gerçekleştirilen yaşam en etkili yaşamdır. Zaman matrisinin ikinci gözündeki faaliyetlere öncelik verilerek gerçekleştirilen zaman kullanımına, kolaylık olsun diye şimdiden sonra etkili yönetim adını verelim. Etkili yönetimin verimli olarak uygulandığını gösteren 6 temel ölçüt vardır. Bunlar 1. tutarlılık, 2. denge, 3. odaklaşma, 4. ilişkiler boyutu, 5. esneklik ve 6. taşınabilirliktir. 1. Tutarlılık. Bireyin dünya anlayışı, yaşam felsefesi, sosyal rolleri, amaçları, öncelikleri, planları, istekleri arasında bir ahenk, birlik ve bütünleşme olmalıdır. Planlama yaparken başvurabileceği yazılı kişisel yaşam felsefesi olmalı, yaşamında önemli gördüğü rolleri göz önünde bulundurmalı, ayrıca kısa ve uzun süreli vadelerde gerçekleştirmek istediği amaçları hemen görülebilecek bir yere koymalıdır. 2. Denge. Yaşamın sağlık, aile, eğitim, para, meslek gibi önemli yönlerinin hiçbirini ihmal etmeden hepsini sağlıklı bir dengede tutmak gerekir. Yaşamın bir yönündeki başarı diğer yönündeki eksiklikleri giderir diye düşünmemeli, her yönünün kendine özgü istekleri olduğu bilinmeli ve yerine getirilmelidir. 3. Odaklaşma. Yapacağınız işlerin çoğunluğunun zaman matrisinin ikinci gözünde odaklaşmasına önem verip, bu hususu sürekli göz önünde tutmak gerekir. Bunun için en yararlı yol haftalık planlama yapmaktır. Günlük planlama yine yapılabilir ama hafta herkes tarafından kabul edilen daha geniş gerçekçi bir zaman dilimini gösterir. Haftalık planlama günlük planlamaya oranla sizin önceliklerinizi daha iyi yansıtacak bir denge getirir. Günlük planlama ise krizlere yönelik bir yönetime daha uygundur. 4. İlişkiler. Zamanla ilgili düşünürken verimlilik çerçevesinde düşünmek uygundur. Ne var ki insanlarla ilişki içinde düşünürken etkililik çerçevesinde düşünmek gerekir. Çoğu kez insan boyutu verimlilikten önce gelir ve sizin paradigmanız bu esnekliği gösterebilecek nitelikte olmalıdır. 5. Esneklik. Planlama bireyin aleti olmalı, efendisi değil. Planlama kişinin değer ilke ve misyonunu biçimlendirmemelidir. Aksine değer ilke ve yaşam felsefesi çerçevesinde biçimlenmelidir. 6. Taşınabilirlik. Zaman kullanım planını kişi gittiği yere götürebilmeli ve istediği zaman çıkarıp bakabilmelidir. Yani kolayca el altında olabilmelidir. Yakup Bey bana gülümseyerek baktı, son cümleyi yazmamı bekledi ve ben yoruldum, acıktım. Akşam yemeğini beraber yemeye ne dersin diye sordu. Ben de yorulduğumu söyledim. Not almaktan kolumda kuvvet kalmamıştı. Kafamdan geçenleri bilircesine, merak etme, yemekte üzerinde konuştuğumuz konuyu geliştirmeye devam etmeyeceğiz dedi. Yakup Bey'in bildiği Laleli'deki işkembeciye gittik. Gösterişsiz fakat temiz ve nefis yiyeceklerin bulunduğu bir lokantaydı. Değişik konulardan konuşarak yemeğimizi yedik. Bir insanın tecrübesini başından ne geçtiği değil, başından geçenlerden nasıl yararlandığı gösterir. Aldous Huxley. 22. Zamanı etkili biçimde nasıl kullanabilirim? Yakup Bey'le sahaflarda buluştuk. Saat 11'e geliyordu. Bugün sizi Fatih'te özel bir lokantaya götüreceğim dedi. Burada hem yemeğimizi yeriz hem de konuşuruz. Bu lokantanın sahibiyle de tanışmanızı isterim. Tanışmaya değer biri. Veznecilerden bir minibüse bindik. Akdeniz Caddesi güzergahında giden dolmuş bizi Malta durağında indirdi. Akdeniz Caddesi'nden aşağı doğru inen ilk caddeye girdik ve Perçin Sokak'tan sola döndük. Biraz ileride sağımızda Hünkar Lokantası'nı gördüm. Bizi güler yüzlü bir bey karşıladı. Yakup Bey bu beyi Feridun Bey Hünkar Lokantası'nın sahibi olarak tanıttı. Lokantanın girişinde hemen sağda bir resepsiyon masası vardı. Masa üstünde telefon ve kasa bulunuyordu. İlk girişte hemen pencere yakınında bir masaya oturduk. Yüzüm resepsiyon masasına dönüktü. Resepsiyon masasının arkasındaki duvarda Gündüz Kılıç'ın resmi vardı. Ufak bir ağ torba içinde ufak toplar konmuştu. Onun üstünde Beşiktaş Spor Kulübü'nün flaması ve onun da üstünde Beşiktaş futbol takımının resmi vardı. Onun yanında Trabzon Spor Kulübü'nün resmi, onun da yanında meze tarifesi yer alıyordu. Türkan ve Nazan Şoray'ın resimleri de onun solunda duvara asılmıştı. Duvarın en üst kısmında bir ut asılıydı. Giriş kapısının tam karşısında bir asma balkon vardı. Bu balkonun kapıya bakan duvarının ortasında Atatürk'ün resmi asılmıştı. Kabartmalı bir Osmanlı evinin resmi Atatürk portresinin sağında yer alıyordu. Solunda da müessesemiz 23'te kapanır yazısı bir çerçeve içinde asılıydı. Duvarda lokanta ile ilgili bir gazete kupürü ve ayrıca bakırdan desenler de bulunuyordu. Feridun Bey Yakup Bey'e "Hoş geldiniz hocam, uzun zaman sizi görmedik, hasret kaldık." diyerek yakınlık gösterdi. Yakup Bey, "Feridun Bey burada öğle yemeği yiyeceğiz ve daha sonra Timur Bey ile biraz sohbet edeceğiz." dedi. Feridun Bey, "Memnuniyetle hocam." diyerek bize bir menü verdi. Feridun Bey benim lokantaya ilk defa geldiğimi bildiğinden menüdeki yemekler hakkında kısaca bilgi verdi. Beykoz paçası, Hünkar lokantası şimdi Beykoz'dakinden daha iyi yapıyor. Beykoz'da sadece adı kalmış, bizde tadı duruyor. İşkembeli nohut yahnisi, Osmanlı sarayından bir örnek. Patlıcan beğendisi, diğer adı Hünkar beğendi. Saray yemeği. Beğendi kebap da denir. İçinde et yoktur. İmam bayıldı, gençlerimiz pek bilmez, oldukça yaygın bir geleneksel yemeğimizdir. Şehriyeli kuzu güveci eski bir İstanbul yemeğidir. Talaş kebabı bir tür börektir, bugün ıspanaklı olarak sunuyoruz. Elbasan tava saray yemeğidir. Samsa tatlısı, talaş böreğinin hamurundan yapılır, eski bir Türk tatlısıdır. İsterseniz hurma tatlımız da vardır. Ayrıca sakızlı muhallebi de verebiliriz, içinde çam sakızı var, aroma veriyor. Feridun Bey yiyecekleri tek tek anlatırken iyice acıktığımın farkına varıyordum. Ben talaş kebabı ısmarladım, Yakup Bey imam bayıldı. Yemek üstüne ikimiz de sakızlı muhallebi yedik. Yemekten sonra Yakup Bey, Feridun Bey'in kendine yılbaşı için gönderdiği kartı bana gösterdi. Kartta şunlar yazılıydı. 1992, Aralık ayının son günü. Değişen bir takvim sayfası, yani 1993. Oysa savaşlar, açlık ve olumsuzluklar devam ettiği sürece adı yeni yıl olamaz, olmayacak. 1992 bitiyor. Yalnızca 1993 başlıyor. Kutlu olsun. Bu kartı okuyunca Feridun Bey'in güleç yüzü daha anlam kazandı. Aramızda söylenmemiş bir dostluk kuruldu. Ihlamur yokmuş. Gelen çaylarımızı yudumlarken Yakup Bey, etkili yönetici olabilmek için zamanın nasıl kullanılması gerektiği üzerinde konuşmamıza bugün devam edeceğiz, diyerek sözüne başladı. Etkili yönetime geçiş. Zamanı etkili kullanabilmek için önce kalıplanmış insan paradigmasından gelişmiş insan paradigmasına dönüşüm yapmak gerekir. En zor kısım budur. Kişi gelişmiş insan paradigmasına geçtikten sonra bilinçli olarak kendini geliştirmeye devam eder. Ne var ki bu aşamada da bireyin dört temel adımı bilinçli olarak atabilmesi gerekir. Bu adımlar 1- yaşam rollerinin tanımı, 2- amaçların seçimi, 3- planlama ve 4- günün akışına uydurma olarak isimlendirilebilir. 1- yaşam rollerinin tanımı. Birey en belli başlı rollerini yazarak bir liste çıkarmalıdır. Bu pek kolay olmayabilir fakat insan zamanla kendi için önemli rollerin listesini çıkarmayı başarabilir. Bireyin kendine verdiği bazı roller şunlar olabilir. Bunlara kişisel roller diyelim. İyi öğrenci, hassas sevgili, doğayı seven insan, haftada bir kitap okuyan kişi gibi. Aile rolleri olarak birey şu görevleri üstlenebilir. Çocuklarının baba ya da anası, babasının oğlu ya da kızı, eşinin karısı ya da kocası, kardeşinin ağabeyi ya da ablası, akrabalardan birine amca ya da hala, başka birine dayı ya da teyze, hatta aynı anda büyük babanıza torun olabilirsiniz. İş ya da meslekle ilgili roller, memur, müdür, müdür yardımcısı, esnaf, iş adamı, öğretmen, subay, avukat, şoför, doktor, helvacı, psikolog, gazete yazarı ya da pilot olabilir. Yukarıdakilere benzer olarak bireyin toplumla ilgili rolleri vardır. İyi komşu, cami yaptırma derneği başkanı, okul aile birliği başkanı gibi roller almış olabilir. Zamanı etkili kullanmak isteyen kişi bütün bu rolleri düşünür ve yaşamında bunların hangileri önemliyse 1-2 hafta gözleyerek bir liste oluşturur. Bu aşamada birey ikinci adımı atmaya hazırdır. 2. Amaçların seçimi. Birey seçtiği önemli her role ilgili olarak bir haftada başarmak istediği 2 ya da 3 amacı yazar. Bu amaçları yazarken birey kendi kişisel yaşam felsefesini, hizmet ifadesini göz önüne alır ve rolleriyle kişisel yaşam felsefesi arasında bir bağ olup olmadığını gözler. Kişisel hizmet ifadesi olmasa bile her amacın kendi temel değer ve ilkelerine uygunluk derecesini göz önünde tutar. 3. Planlama. Bu aşamada yazdığı amaçların nasıl bir zaman cetveli içinde gerçekleştirilebileceğini düşünür ve her amaca hangi gün ne kadar zaman verebileceğini planlar. Bazı amaçlar için her gün zaman ayırmak gerekir, bazı amaçlar ise bir kereye özgüdür. Örneğin daha sağlıklı olmak için egzersiz yapmayı amaç edinmiş biri, büyük bir olasılıkla haftada her gün ya da birkaç gün egzersiz yapmayı planlamalıdır. Ama sevdiği birine mektup yazmaya ancak bir kez zaman ayırmak yeterlidir. Böylece birey her rolle ilgili amaçları hafta içine dağıtarak zaman planlaması yapar. Bu plan onun tüm zamanını almamalı, kendiliğinden oluşacak ilgi, arkadaş ziyaretleri, zevk için okuma ve gezi yapma gibi faaliyetlere de zaman ayırmalıdır. 4. Günün akışına uydurma. Kişi her günün başında o gün için yapmış olduğu planlamayı gözden geçirerek günün gereklerine göre yeni uyumlar yapabilir. Günlük planı sabah gözden geçirmede yarar vardır. Böylece günün meşgalesi içine girip günün gereklerine dalmadan temel roller, amaçlar ve onların altında yatan temel değer ve ilkeler hatırlanmış olur. Bu tür gözden geçirme neyin önemli ve neyin önemsiz olduğunu bireye hatırlatarak onun önceliklerini yeniden belirlemesine yardımcı olacaktır. Birey böyle bir bilinç içinde kendine özgü günlük yapılacak iş listesi geliştirebilir. Bu tür çalışma ay, mevsim ve yıl gibi daha uzun zaman dönemlerinin daha etkili biçimde gelişmesinin temelini oluşturur. Her haftanın faaliyetleri birey için önemli olan değerleri ve amaçları gerçekleştireceğinden onda enerji ve üretim birikimi olur. Bölük pörçük parçalardan oluşan bir yaşam yerine birbiriyle tutarlı etkinliklerden oluşan bir bütün ortaya çıkar. Yakup Bey'e kendinin etkili zaman kullanımı uygulayıp uygulamadığını sordum. Evet, uyguluyorum diye cevap verdi. O zaman benimle haftada 2 ya da 3 kez buluşmasının kendinin haftalık planlaması içinde olduğunu düşündüğümü söyledim. Evet, haklısınız. Haftalık planlamamda sizinle buluşmaya mutlaka yer ayırıyorum dedi. Uzun zamandır sormak istediğim fakat bir türlü sormaya cesaret edemediğim konuyu sorabilirim diye düşündüm ve Yakup Bey bana yaşamımda kimsenin vermediği kadar zaman veriyor ve son derece önemli kavramları, bilgileri ve becerileri benimle paylaşıyorsunuz. Böyle bir olanağım olduğundan kendimi şanslı görüyorum. Ama aklıma sürekli bir soru geliyor, şimdi onu sormamın zamanı diye düşünüyorum dedim. Yakup Bey, evet Timur Bey, aklınıza gelen soruyu istediğiniz biçimde sorabilirsiniz. Kendinizi tamamıyla serbest hissedebilirsiniz diye beni yüreklendirdi. Ben de sordum. Benimle beraber bulunduğunuz zaman oldukça önemli bir süreyi kapsıyor. Etkili yönetim çerçevesinde düşününce, acaba Yakup Bey'in benimle buluşmasının altında yatan temel ilke ve değerler nedir diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Benimle buluşmanızdan kuşkusuz yararlanıyorum ama bunun size ne gibi bir yararı var onu göremiyorum dedim. Yakup Bey her zamanki sevecen güleçliğiyle dinledi, yüzüme şefkatle baktı. Timur Bey, izin verin bunun açıklamasını başka bir buluşmamızda yapayım. Çekindiğim ve sakladığımdan değil ama sorunuz o kadar kapsamlı ve o kadar temel bir yönüme dokunuyor ki, şimdi bu konuya girersem şu an konuştuğum konuyla ilgili kavramları anlatmaktan vazgeçmem gerekecek. İzninizle sorunuzu başka bir gün ele alalım, ne dersiniz diye yüzüme baktı. Cevabını merak etmeme rağmen beklemekten başka çarem olmadığını görüyordum. Siz nasıl uygun görüyorsanız öyle yapalım dedim. Yakup Bey gösterdiğim anlayışa teşekkür ederek anlatmaya devam etti. Uygulama. Yukarıdaki ana hatlarıyla verdiğimiz planlama tamamlandıktan sonra iş uygulamaya kalıyor. Uygulama kolay olacak mı sorusuna kolaylıkla hayır cevabını verebiliriz. Çünkü birey sadece kendi planıyla değil, diğer kişilerin acil anlayışıyla da uğraşacaktır. Zamanı etkili kullanmaya çalışan birey birçok kere kendi önceliklerine göre değil, çözümler önceliklerine göre hareket etme durumunda kalır. Bu durumdaki bir kişi için kolay cevaplar yoktur. İnsan kendi kişisel bütünlüğünü koruyarak korkuyla değil, yaşam felsefesi çerçevesinde içten gelen bir anlayışın verdiği güçle yeni uyumlar yapabilme durumundadır. İnsanın kendi değer ve ilkelerinin korku ve çekingenlik nedeniyle göz ardı edilmemesi önemlidir. İnsanlarla ilgili olarak planlama yaparken verimliliği değil etkili olmayı düşünmek gerekiyor. Başka bir ifadeyle insanlarla ilgili sorunları konuşurken zaman kısıtlaması koymayın. 10 dakika ayırdığınız bir sorun daha uzun bir süre gerektirebilir ve bu nedenle hem sizi hem de karşınızdakini rahatsız edebilir. Rahatsızlık ve düş kırıklığına uğrama insanın beklentilerinin sonucudur. Beklentiler ise bireyin kendi değer ve önceliklerinden ziyade toplumun beklentilerinin bir yansımasıdır. Ama birey gelişmiş insan paradigmasını yaşamında uygulamaya kalbini ve kafasını iyice vermişse, o zaman toplumun beklentilerinden çok kendi değerlerinin davranışlarında yaşamasını düşünecektir. Günlük planlarını kendi temel değerlerinin ölçüsünde kolaylıkla uygulama olanağı bulamayan kişi, uyumlamalar yaparak esneklik göstermelidir. Belirli bir planı gerçekleştiremediği zaman kişi kendini suçlu hissetmemelidir. Önemli olanın olanakların el verdiği sınırlar çerçevesinde yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışmak olduğunu bilmelidir. Kendine günlük planını rahatlıkla uygulayıp uygulayamadığını sordum. %100 uyguladığımı söyleyemem ama %60'ın üstünde olduğumu da söyleyebilirim. Çoğu kereler %80 uygulayabiliyorum. Başka bir deyişle bu konuda pek şikayetim yok. Önemli olan niçin uygulayamadığımı öğrenmem ve gittikçe daha da bilinçlenmem diye cevap verdi. Yakup Bey, şimdi kısaca etkili zaman kullanımının ne gibi üstünlükleri olduğunu görelim diyerek konuşmasına devam etti. Etkili zaman kullanımının üstünlükleri. Öncelikleri belirleyen takvimleme yönteminin temelinde elde edilen sonuç insan ilişkilerinden daha önemlidir gibi bir anlayış yatmaktadır. Etkili zaman kullanımı bunun tam tersini söylemektedir. Etkili zaman kullanımı insan ilişkileri sonucun temelinde yatar, bu nedenle önceliği vardır varsayımından hareket eder. Bu varsayım insanı değerli yapan, zengin yapan, bütünleştiren, sağlıklaştıran her türlü süreç ve faaliyeti birinci plana geçirir. İnsana sağlık ve mutluluk getiren ilke ve değerler bireyin faaliyetlerinin temelini oluşturmaya başlar. Etkili zaman kullanımı öncelikleri belirleyen takvimleme yönteminden 5 yönde daha üstündür. Çünkü etkili zaman kullanımı 1. ilke merkezlidir. Nelerin önemli olduğunu, olmadığını öncelikler koyarak ayıklar ve bireyin zamanını önemli faaliyetlere yöneltir. 2. Bireye vicdanıyla ilgili değerlendirme yapma esnekliğini verir. Birey planını uygularken kendi iç değerleriyle mi yoksa dış baskılarla mı faaliyet yaptığını görür ve bir seçim yapar. Eğer daha yüksek değerler onun değişiklik yapmasını istiyorsa çekinmeden esneklik gösterir, temel değerlerine uymayan baskıları ise direnir. 3. Bireyin kişisel misyonunu, onun değer ve ilkelerini ve uzun vadeli amaçlarını planlamanın temelini sağlar ve insana yön verir. Bir anlamda onu kalıplanmış insan paradigmasından kurtararak gelişmiş insan paradigmasına yöneltir. 4. Bireyin rollerini ve rollerin gerektirdiği amaçları belirlemeyi temel aldığından onun yaşamına denge getirir. 5. Daha geniş bir bağlam oluşturarak yaşamın tüm anlamını her gün göz önünde tutmaya olanak sağlar. Yukarıdaki 5 üstünlüğün altında yatan temel anlayış, insan ilişkilerinin ve insan etkililiğinin dış başarılara dönük faaliyetlerden daha önemli olduğudur. Böyle bir anlayışa sahip kimse zamanla kendi etkili zaman kullanımını geliştirecektir. Yakup Bey, bugün daha fazla devam edemeyeceğim. Önümüzdeki buluşmada dış ve iç başarının ilişkisini ve insan ilişkilerinin kişinin yaşamındaki önemini gözden geçireceğiz diyerek buluşmamızı noktaladı. Feridun Bey'le birkaç dakika sohbet ettik. Kendisine yeni kazanılmış bir dost gibi bakıyordum. Yüzümdeki sıcak gülümseme ve ayrılırken el sıkışmam bu duygumu ifade etmişti. Ufak şeylerden zevk alabilmek, lüks yerine zarafet aramak, saygı istemek yerine değerli olmak, zengin olmak yerine kimseye muhtaç olmamak, sıkı çalışmak, sessizce düşünmek ve dürüst konuşmak, yıldızları, kuşları, bebekleri ve bilgeleri açık kalple dinlemek. İşte benim senfonim. William Ellery Channing. 23. İç başarı olmadan dış başarıya yönelmek sakıncalıdır. Yakup Bey ile bugün İstanbul Üniversitesi'nin bahçesine gittik. Giriş kapısından içeriye girdikten bir süre sonra sağa ve sola patikalar ayrılıyor. Bu patikalar etrafı ağaçlarla çevrili, oturmak için kanepelerin konduğu ufak açıklıklara gidiyor. Bu kanepelerden birine oturduk, güzel bir gündü. Ağaçlardan kuş cıvıltıları geliyordu. Yüksekten geçen bir uçağın sesiyle karışarak uzaktan şehrin uğultusu bize ulaşıyordu. Yakup Bey hayatından memnun bir insanın yüz ifadesiyle sırtını kanepenin arkasına dayadı ve konuşmaya başladı.